Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Maya, Leyla İpekçi. At Kitapçılık 5. baskı. Ağustos 1998. Okuyan Ebru Şahiner. Leyla İpekçi 1966'da İstanbul'da doğdu. Saint Michel Fransız Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gelişim Yayınları Kadınca 1985-1986, Dönemli Yayıncılık 1988, Güneş Yayınları Adam 1989-1990 gibi aylık ve aktüel 1991, Tempo 1992 gibi haftalık dergilerde muhabir olarak çalıştı. Günlük gazetelerin eklerinde yazdı. Rapsodi dergisinde yazı işleri müdürlüğü 1993, Aktüel dergisinde editör 1994-1995 ve Esquire dergisinde genel yayın yönetimi olarak çalıştı 1995. Yeni Yüzyıl 1995, Hürriyet gazetelerinde pazar söyleşileri 1996 yaptı. Halen yazılar yazdığı Gazete Pazar'ın yazı işleri müdürü. Tekofax, Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ ve Milliyet Sanat Dergisi'nin birlikte düzenledikleri ilk kitap, ilk baskı yarışması birincisi. Ön söz. Bizi bütün kitapların ötesine götüremeyen kitap da nedir diye sordu Nietzsche. Sofrada üç kişiydik. Aramızdan bir ceset çıkacaktı. Peki hangimiz yeterliydik katil olmaya? Katilin kendine tahammül etmesinin tek yolu, kurbanının son arzusunu yerine getirmekti. Ne hafifletici nedenlerle işlenen gündelik cinayetler, ne de vakitsiz daralan nefesler. Hiçbiri soy ağacında bir yaprak bile kıpırdatamadı. Meselem var, hem katille hem cesetle. İlk kitap, ilk baskı. Cinayet ve şölen sofrası. Birinci bölüm. Anneden utanmak. 1. Siz hiç anne babasını sevmeyen çocuk gördünüz mü? İşte ben öyleyim. Sürekli evden kaçıyorum ve yan sokaktaki çerçeveci Mehmet amcanın dükkanına sığınıyorum. Mehmet amca dükkanın arkasındaki küçük dairede yaşıyor. Ben gelip onu bulana kadar sakin ve pek bir şeye karışmayan bir insan olduğunu söylüyor. Ne demek tam bilmiyorum ama bana karıştığına göre bir şeyler olmuş ona. Böyle habire evden kaçıp onda saklanmaya devam edersem kalp krizinden ölecekmiş. Bir şeycik olmaz ona, ben biliyorum. Çünkü hayatta bir tek onu seviyorum. Bütün sevgimi ona ayırdım ben. Onu bununla koruyorum. Bu yıl 2'ye gidiyorum. Annemle babamın tek çocuğuyum. Ama beni okuldan eve dönme servisine yazdırmadılar. Palmiye sokaktan çıkıp yürüyerek 3 cadde geçiyorum. Sonra da bizim fulyeye kadar diklemesine 3 sokak. Hep kötü bakan köpekler çıkıyor önüme. Mehmet amca karanlıkta yürürken yanımda bulunsun diye kibrit verdi bana. Köpekler peşime takılırsa ateş yakmalıymışım. Kaçarlarmış. Ben okuldan eve yürüyerek dönen iki çocuktan biriyim bizim sınıftaki. Öbürü de okulun karşısındaki berberin oğlu. 3 saniyede dükkana gidebiliyor. Biraz utanıyorum ama çaktırmıyorum. Öğretmenlerimle aram iyi. Sadece sakallı bir Bediye Hanım var. Gözlüklerini taktığımda onun suratının ortasında bir tane patlatmak ve o kara gözlüklerini lens yapmak istiyorum. Yemekhanede bir tek benim tepeme dikiliyor ve içine pilav düşmüş komposta tabağına baka baka bitirmeden kalkmak yasak diyor. Aptal kadın. Bunu hiç sevmediğimi biliyor. Bir daha yaparsa üstüne kusacağım. Beri abla. Ya Bediye Hanım öbür sınıfın hocası ama bizim okuma dersine de geliyor. Her salı son saat tahtanın önüne çıkıp bir bölüm okuyoruz. Sonra da özetini anlatıyoruz. Yüksek sesle okurken bir şeycik anlamıyorum. Çok çok heyecanlanıyorum. Herkese rezil olacağım. Ödüm patlıyor. Daha rezil olmadım galiba ama çok korkuyorum. Sakallı Bediye'ye dedim ki, benim karnım ağrıyor. Bu sefer ben tahtaya kalkmayayım. Başkalarına iki kere peki demişti. Bana izin vermedi. Herkesin içinde elime cetvelle vurdu. Sonra annem evde karnıma bir tane indirdi. Sen ne yalancı bir kızsın dedi. Bir daha karnımın ağrıdığını duyarsa seneye beni Bediye Hanım'ın sınıfına verecekmiş. İkisi bir araya gelip benim hakkımda kötü şeyler konuşuyorlar. Okuldan eve dönerken bütün teyzeler arkadaşlarıma pembe pamuk helvasından alıyor. Mehtap'ın annesinden bana da bir tane almasını istedim. Bana dedi ki git annene söyle para versin de sana ikinci bir beyaz yaka alayım. Ona beyaz demek için bir şahit istermiş. Anladığım kadarıyla kirli demek istedi. Anneme söyledim. Çok kızdı. Sabah önlüğümü giyerken beyaz yakam siyah tükenmez kalemle çizik çizikti. Okulda herkes benimle alay etti. Rehberlik öğretmeni beni yanına çağırıp annemle konuşmak istediğini söyledi. Annem bugün okula geldi. Saçlarına tuhaf bir file takmış, bacaklarında siyah kalemle fileli çorap gibi çizmiş. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama çok utandım. Kimse de bana bir şey söylemedi. Eve gitmek istemiyorum. İyi ki Mehmet amca var. O bana dükkandaki fotoğrafları, resimleri gösteriyor. Hangi çerçevenin hangi fotoğrafı, resme filan daha çok yakışacağını anlatıyor. Onun dükkanı, müşterilerinin söylediği gibi çok samimi bir yer. Duvarlarda bir sürü tablo var, aynalar var. Bir de panoların üzerine asılı değişik boy ve renkte bir yığın çerçeve parçası. Arka kapıdan içerisi de oda, mutfak ve banyo. Ben içeride oturup müşterilerin Mehmet amcayla pazarlık yapmasını dinliyorum. Mehmet amca bazen sinirleniyor. Bana, bunlar sonradan görme diyor. Bazı çok parası olanlara böyle denirmiş. Benim burada mavi desenli bir yastığım var. Kitap okurken onun ucunu sürekli emiyorum. Artık büyüdün, böyle yapmamalısın diyor bana. Büyünce neler yapmak lazım diyorum ona. Sonra anlatırım diyor. Mehmet amca bazen banyoda perçemlerimi kesiyor. Sonra geç oldu, hadi eve git diye kapıya koyuyor beni. Ben gidermiş gibi yapıp parmakların arasından içeri kaçıyorum. Müşteriler tatlı filan getiriyorlar. Bürosunun önünde oturup saatlerce konuşuyorlar. Bir badem ezmesi var, onu çok seviyorum. Mehmet amca, büyüyünce bundan çok yememen lazım dedi bana. Zararı olurmuş. Büyümeden önce ne çok şey var yapmam gereken. Bir bilsem. 2. Babam televizyon karşısına geçer geçmez uyuyakalıyor. Geldiğimi fark etmiyor. Annem mutfakta pataklıyor beni. Ağzımı eliyle kapatıp popoma, kollarımı vuruyor. Nerelerdesin bu saate kadar piç kurusu diyor bana. Ne demek bilmiyorum. Çok iyi bir şey değil galiba. Yatağıma kaçırıyorum ama çarşaflarım çok pis kokuyor. Uyuyamıyorum. Geçen ay annemin veli toplantısına gittiği günden beri hep aynı çarşafta yatıyorum. Çünkü o gün babam da benim yüzümden kavga etmişlerdi ve annem beni korumak istemişti. Anladığım kadarıyla babam anneme kızıp kendini merdivenlerden aşağı attı ve annem benim önümde bunu yaptığı için ona kızdı. Ben de onlara inat yatağımı çiş yaptım. Annem de değiştirmişti çarşafları. Şimdi yastığım da yok. Ağlamak istiyorum. Duyulacak diye tutuyorum kendimi. Annem eve geç geldiğimi babama söylesin diye tuvalete kapatıp bekledim. Tabii unuttu. Hiçbir şey söylemedi. Yine istediğim etkiyi yaratamadım. Suratımda kırmızı lekeler oluyor sabahları, sonra geçiyor. Ya geçmezse, ya annem beni sakallı bir diyaya şikayet ederse, ya babam televizyonun karşısına hiç kalkmazsa, ya Mehtap'ın annesine yine rezil olursam. Sınıfta herkes çarpım tablosunu öğrendi. Mehmet amca dün beni kucağına oturtup ezberletmeye başladı. Bunu çok ciddi yapıyor. 7 kere 8'i ve 6 kere 9'u hep unutuyorum. Bu dünyada sevdiğim tek insanda olmasa hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Bal damlısı diyor Mehmet amca bana. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Galiba annemin piç kurusundan daha iyi bir şey. Annem geçen hafta çarşamba günü piyanosunun akordunu yapan adamla kavga etti. Sonra da yok oldu. Çok saçma. Anlamıyorum. Babam, annen yakında gelecek, merak etme dedi bana. Bu hafta beni hep babam yıkadı. Ama şampuanı gözlerime kaçırıyor, suyu da çok sıcak açıyor. Her tarafım yanıyor. Cuma günü son derste herkesin annesi gelmişti. Belki benimki de gelir diye burnumdan içeri küçük parçalar ayırdım, sehpaklardan birine soktum. İyice dibi ittim. Öğretmenim önce azarladı, sonra annemi aradı. Annem yerine babam geldi. Herkesin annesi vardı, rezil oldum. Sonra babamın önünde burnum kanamaya başladı. Beni yere yatırıp hademelerin önünde burnumdakini çıkarmaya çalıştı. Öbür anneler böyle yapılmaz ki filan dediler. Onları aldırmadım ama hademeler arkamızdan güldüler. Annem eve döndü ve ben de çarpım tablosundan 5 aldım. Okuldan en önce ben çıktım. Mehmet amca beni iki yanağımdan öptü. Hemen git, sizinkilere müjdeyi ver dedi. Onu dinledim. Annem telefonda birisiyle konuşuyordu. İyi iyi dedi ve konuşmaya devam etti. Evden mutlaka kaçacağım ve Mehmet amcanın dükkanına yerleşeceğim. Kesin kararlıyım. Annem çok tuhaf. Tuhafın ne anlama geldiğini tam bilmiyorum ama Mehmet amcaya sorduğumda tam bilmediğimiz şeyler işte dedi. Benim annem de öyle. Meral ile Mehtap'ı anneleri giydiriyormuş. Çok şaşırdım. Benim annem niye beni hiç giydirmiyor? Çamaşırlarımı her akşam yıkamıyor. Tuhaf diye galiba. Peki ben de mi tuhafım? Yoksa ben böyleyim diye mi annem bana tuhaf şeyler yapıyor? Ne hata var bende? Bilmiyorum ki. Bu yıl 3'e başladık. Defterlerimizin kaplanması gerek. Kap kağıdı aldım ama bir türlü yapamadım. Çünkü evde makas yok. Gece babam yoktu. Annem ağlıyordu ve kırmızı desenli kap kağıdını eliyle kesti. Defterin kenarlarından kıvırdı. Ağzı açık kalmış bir uhuyla tutturdu. Sabah sınıfta kontrol vardı. Öğretmen bana çok kızdı. Arkadaşlarım güldü. Şu bizim Maya'ya bakın, nasıl da beceriksiz. Öğle yemeğinde arkadaşlarımla birlikte tabaklardan yemek artıkları çaldık. Sınıfa girince artıkları bir araya getirip sulu boya kaplarına döktük. Resim öğretmeni yerinden kalktığı gibi eline bir cetvel alarak hepimizi dövmeye başladı. Sıra bana gelince durdu. Doğruyu söyle Maya, sen de katıldın mı bu pis oyuna? Evet dedim ve cetvelle dövsün diye ellerimi uzattım. Öğretmen ne yaptı biliyor musunuz? Ellerimi okşadı. Seni bu seferlik affediyorum Maya. Öğretmen beni de cezalandırsın diye her şeyimi verirdim. Arkadaşlarım sınıfta herkese yaymışlar. Resim öğretmenin tuhaf annesi yüzünden ona acıdı ve dövmedi. Aslında biz de ona acıyoruz ve o iyi notlar alsın diye kötü resimler yapıyoruz. Okul çıkışlarında arkadaşlarımın anneleri beni görmesin diye saklanıyorum artık. Beyaz eşarplı annelerin hepsi arkadaşlarımın çantalarını taşıyor, yolda patlamış mısır alıyorlar onlara. Hepsini sandıkta bekleyen beyaz eşarpları var diye düşünüyorum. Ben kime benziyorum, kimseyi bulamıyorum. Mehmet amcanın hiç çocuğu yok. Eskiden bir karısı varmış ama ondan pek bahsetmiyor. Yanakları hep kırmızı, bir de gıdısı var. Bıyıklarını yeni kesti. Bağcıklı ayakkabıları habire çözülüyor. Bu sayede ben de düğüm atmayı öğrendim. Mehmet amca bana üç taş, dama ve kızma birader oynamayı öğretti. Onu çok seviyorum. Keşke benim babam olsaydı. Yoksa öyle mi dersiniz? Bunu ona sordum, gülmeye başladı. Ve bunun Türk filmlerinde olduğunu söyledi. O bana hep böyle benzetmeler falan yapıyor. Bilmediğim şeyler anlatıyor. Bazen de anlattıklarını sonradan soruyor bana. Peki o olmasa buna bunları kim söyleyecek? Evde hiç ders çalışamıyorum. Masamın sandalyesinin ayağı kırık. Yatakta çalışırken uyuyakalıyorum. Sabah saçlarımı at kuyruğu yapması için annemi kaldırıyorum. Hep kavga ediyoruz. Ben ağlıyorum. Saçlarımın tepesi yapışmıyor bir türlü. Anneme diyorum ki biraz ıslat. O da kolonya sıkıyor. Yapışıyorlar ama bütün gün yanıyor başım. Geceleri öksürmeye başladım. Duysunlar diye annemlerin yatağına gittim. Annem senin ateşin var dedi. İlaç içirdi. Sonra bana sarıldı. Hep ağladı. Babam uyurken dişleriyle ses çıkarıyordu. Ben de küçük hayalet adamların tepemizde dolaştığını gördüm. Sabah doktor geldi. Çok hasta olmuşum. Annem bütün gün benim yanımda. Hep kucağına alıyor beni. Çok seviniyorum. Keşke hep böyle hasta kalsam. 3. Sınıfta bütün arkadaşlarımın renkli kalemleri var. Ben de istiyorum. Annem başlıyor bağırmaya. Bütün isteklerini elde etmeye kalkarsan şımarık bir çocuk olursun diyor bana. Ama bana bu kalemlerden alırsan beni sevindireceksin. Piyanosunun başına geçip susuyor her zamanki gibi. Gece gazetenin yanında duran örgü şişlerinden birini aldım ve iki kaşımın ortasına soktum. Çok çok acıdı, çok bağırdım. Annem babam koşup geldiler ve beni hastaneye götürdüler. Doktor alnıma dikiş atarken annem dayanamayıp dışarı çıktı. Babam da bana kızıp durdu. Doktor dedi ki Maya'ya daha fazla kızmayın, yatırın hemen uyusun. Kızmadılar ama neden böyle yaptın diye sormadılar hiç. Sorsalardı belki bir sebep bulacaktım. Resim öğretmeni herkesin en sevdiği rüyasının resmini istedi. Mum boyalarımı çıkardım ve hemen başladım. Bildiğim en kötü rengin ne olduğunu bulmak istedim. Annemle babamın ne renk olduğunu düşündüm ve bir şeyler yaptım. Zil çalmadan önce öğretmen yaptıklarıma baktı. Yeşil kumla kaplı bir çığırın ortasında kambur bir kadın ve adam tarafından iple ağaca asılan küçük bir kız. Bu benim en sevdiğim rüya değildi tabii ama birilerin beni merak etsin istedim. Resim öğretmeni derhal sınıftan çıktı. Bu sene haftalık almaya başladım. Böylelikle sabahları kimse bana kahvaltı hazırlamayınca aç kalmıyorum. Evin altındaki bakkaldan kremalı bisküvi alıyorum. Bazen para bile almıyor benden. Haftalıkla birlikte bir de ev anahtarı istiyorum ama vermiyorlar bana. Düşürürmüşüm. Eve gelince kimseyi bulamıyorum ki. Allah'tan Mehmet amca var. Acaba ona gittiğimi biliyorlar mı? Bal damlası geçen hafta 10 yaşına bastı. Mehmet amca bana gümüş renginde incecik bir çerçeve hediye etti. İçinde benim uzun saçlı renkli bir fotoğrafım var. Geçen sene o çekmişti. Bunu dükkana koyduk. Gelip gidenler soruyormuş. Kim bu tatlı kız diye. Çok gururlanıyorum. Annem babam tarafından sevilmediğim hiç belli değil bu fotoğrafta. Her şey yolunda gözüküyor. Seda benim en yakın arkadaşım. Onun çok güzel Barbie'leri var. Okula getirdi, sonra da oynamak için bize geldik. Bende hiç bebek yok, çok şaşırdı. Ben de ona annemin saçına astığı filirleri gösterdim. Bir de Mehmet amcanın bana verdiği bir palyaço kukla var. Onu çok beğendi. İkimiz çok eğlendik. Annemin filirlerini palyaçoya geçirdik filan. Oyuncaklarım olmadan hiç sıkılmıyor muymuşum? Sıkılıyorumdur herhalde dedim Seda'ya. Ama bana o kadar saçma davrandı ki anlatmak istediğim hiçbir şeyi söyleyemedim ona. Annem duyacak, alçak sesle konuşalım dedim. Neden gizliyorsun her şeyi annenden, ne var bunda dedi. Anlamıyor ki, benim hakkımda hiçbir şey bilmek istemeyen asıl annemler. Seda ile ben sınıfın en çalışkan kızlarıyız. Erkeklerin hepsi tembel. Sadece bir tane Ali var, o bana aşık. Ben de onu seviyorum. Teneffüste saklambaç oynadık. O ebeydi. Beni ağacın tepesinde gördü ama görmemiş gibi yaptı. Tam onu sobeleyecekken sen oynamıyorsun ki dedi bana. Annesi benimle konuşmasını yasaklamış. Nedeni de benim annemin tuhaf bir kadın olmasıymış. Ama annem beni artık eskisi kadar pataklamıyor. Sabahları evden benimle birlikte çıkıyor. Güzellik salonuna gidip güzelleşiyormuş. Nasıl yapılıyor anlamıyorum. Ben bir şey fark etmiyorum. Bir de artık hep piyano çalıyor. Karnemi imzalarken de tek kırık notum müzik olmasına kızıyor. Onun sinirlenmesini, bana kızmasını çok seviyorum. Öbür çocuklar gibi oluyorum. Ceza verse seve seve çekeceğim. Ama beni her seferinde unutuyor. 4. Babam evdeyken eve çok az geliyor, artık hiç benim hakkımda konuşmuyorlar. Benden ne bekliyorlar? Bir şey bekliyorlar mı acaba? Hiçbir şey istedikleri de yok. Sınıfı geçince de bir şey almadılar. Mehmet amca geçen yaz bana iki tekerlekli bisiklet aldı. Bir de Murat diye bir çocukla tanıştım. O 5'e gidiyordu. Bütün yaz bisiklete bindik onunla. Fulya'nın aşağısında annem bir gün bizi gördü ve inanmayacaksınız ama şöyle bir baktı ve aceleyle yürüyüp gitti. Sonradan bunu hiç hatırlamadı. Annem çok acayip. Yaz sıcağında siyah uzun pardüsü giyiyor. Artık ondan iyice utanıyorum. Mehmet amca bana çok güzel kitaplar veriyor. Fatoş ile Basri'yi, Gün Görmüşleri, Asterix'leri okudum. Sonra o acıklık çocuk kitaplarını verdi. Bu sene onları da bitirince Gizli Yediler ile Afacan Beşleri aldı. Bir pembe seri ile yeşil seri var. Şimdi onlarla boğuşuyorum. Seneye de bana Temel Langlot'un serüvenlerini verecekmiş. Hayatım fazla karmaşıkmış. Okursam sakinleşirmişim. Okumazsam kendimi tanımazmışım. Herhalde yararlı bir şey bu. Ama annemler bunun yararının hiç farkına varmıyorlar. Babamı bir aydır gördüğüm yok. Annemi sürekli migreni tutuyor. Evin içinde piyano çalmadığı zamanlar gözlerini ipek eşarp bağlı dolaşıp ağlıyor. Ben de ağlamak istiyorum. Olmuyor. Bu arada su çiçeği, kaba kulak ve kızamık oldum. Ama annem eskisi gibi başımda beklemedi. Piyanosunun önünde çalmadan saatlerce dimdik oturup gözlerini tavana dikti. Ona, neyim var? Asıl hasta olan benim. Acaba sen de mi hastasın? Dedim. Yüzüme bakmadan söyledi. Evet. Sonra sustu yine. Akşam babama sordum. Nereden çıkarıyorsun diye kızdı bana. Bir şeyleri sakladıklarından artık çok eminim. Annemle ilgili bir şey. Yemekte birden çatal bıçağı yere fırlatıp bağırmaya başladım. Lütfen konuşun, söyleyin bana. Bana bakın, niye hep böyle oluyor? Benden ne saklıyorsunuz? Söylesenize. Babam beni boynumdan tutarak doğruca banyoya soktu. Çırılçıplak kalana kadar soydu ve soğuk duşun altına soktu. Bağıra çağıra ağladım. Annem ile babamın konuşmasını duyarak uyandım. Benim hakkımda bir şeyler diyorlardı. Bu ilk kez oluyor. Öyle sevindim ki çok rahatladım. Beni düşünüyorlar işte. Uyuma taklidi yapmaya devam ettim. Ama merakımdan tek gözümü açmıştım. Öyle daha iyi duyuluyordu. Annem gördü ve seni piç kurusu, öbür gözünü de kapat dedi. Fısır fısır konuşurlarken uyudum. Çok iyiydim. Bizim Murat'ın bir ablası var, Lale abla. Bizi Şişli'de sinemaya götürdü. Sonra da Kristal Büfe'de yemek yedik. Pasajın girişinde yabancı çikolata satan adam vardı. Bir baktım, benim küçükken sevdiğim parmak çikolataların Alman olanlarından var. Onlar konuşurken ben cebe indirdim. Lale abla çok iyi bir insan. Bana bir tane de çilekli bluz aldı. Üstüme giydirdi. Kareli gömleği de yıkayıp öyle veririm diyerek kendi aldı. Onları çok kıskandım. Çünkü Murat merak ettiği her şeyi soruyor ona. O da anlatıyor. Anneme babama hiç soru sormuyorum ben. Annem evde 2 gündür yeni plaklar dinliyor. Bir tanesi Hümeyra'nın 1.45'i, Sessiz Gemi. Öbürü de Timur Selçuk'un Adına Bakmadığım Bir Şarkısı. Sessiz Gemi'yi duyunca ağlamaya başladım. Annem gördü ve ağla, çok ağla. Yapacağım başka bir şey yok dedi bana. Ona sarılmak istedim. Onun yerine koşup pikabın üstüne kolonya döktüm. Annemin benim saçlarına döktüğü gibi. Sonra koşup odamın kapısını kapattım. Biraz sonra üzerine kolonya dökülmüş bir yığın plağı annem tek tek odamın kapısının altından içeri atmaya başladı. Piyanosunun başında hıçkırdığını duydum. Bugün Mehmet amcaya dedim ki ben artık burada seninle yaşayacağım. O da bana dedi ki bunu yaparsan polisler gelir seni karakola götürür. Biz zaten her gün beraber değil miymişiz? Peki ben niye akşam yemeği diye bir tas soğuk çorbayı odamdaki halının üzerinde içmeye mecburum hala? Polis beyler hiç anne baba götürmezler mi? Bir aydır aynı sofraya oturmuyoruz annemle. Babam zaten pek yok. Annem de aç değilim diyor. Son bir arada yediğimiz yemekte kavga ettiler. Annem kabak yapmıştı. İçinde sevdiğim kıyma da vardı. Babam dedi ki bu kıyma pişmemiş gözüküyor. Annem de babamın tabağına yemek koymadı. Babam tencereyi önüne aldı ve anneme yedirmeye kalktı. Sonra beni odama kapattılar. Merakımdan kulağımı kapıya yapıştırdım. Sonra salonun kapısının camı kırıldı. Annem de piyano çalmaya başladı. Cam hala kırık. Eve geldiğimde bir tuhaflık vardı. Evet, annemin piyanosu yoktu. Yerinde kocaman bir toz yığını vardı. Koşarak odasına girdim. Dolabı da boşalmıştı. Hemen anladım. Annem artık yoktu. Annemin kokusu da onunla birlikte yok olmuştu. Bunu sanki bekliyordum. Babam annemin bir süre Londra'da müzikle ilgili bir eğitim programına devam edeceğini ve ancak yazın gelebileceğini söyledi. Giderken de bana iyi bakmasını söylemiş. Bana bu kadar basit gibi gözükmedi. Ama bunu çok sevdim. Hemen inandım. Artık kimseye rezil olma derdim kalmadı. Babam benimle daha çok ilgileneceğini söyledi. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Artık 4. sınıfı bitirmek üzere olan kazık kadar kızını banyoya sokup yıkamaya kalktı. Hiç sesimi çıkarmadım. Babam bir çocuğu olduğunu, onun büyüdüğünü, değiştiğini, bir şeyler öğrendiğini falan hiç bilmiyor. Gecikmiş ve beceriksiz bir ilgiye ihtiyacım yok ki benim. Derhal tavrımı koyacağım. Bana bir anahtar ve anahtarlık verildi. Sonra da kapıcının kızı Cemile ile anlaşma yaptık. Her gün okuldan sonra bize çıkacak, bana yemek ısıtacak, ben uyuduktan sonra da gidecek. Babam da haftada bir iki kez gelip alışveriş yapıyor. Karnemde artık babamın imzası var. Galiba başka biriyle oturuyor babam. Öğretmenler bazen bir şeylerden kuşkulanıp soruyorlar. Ben gayet iyiyim. Babam bana çok iyi bakıyor. Annem de seyahatte falan gibi bir şeyler söylüyorum. Herhalde inanıyorlar çünkü hiçbir şey sormuyorlar arkasından. Aslında babamın bana hiç baktığı yok. Ama annemin gittiğini öğretmenlerimin bilmesi benim rezil olmam demek. O yüzden babamı da korumak zorunda kalıyorum ve buna sinir oluyorum. Bazen düşünüyorum, acaba annem babamdan mı kaçtı? Ama beni neden bıraksın ki? Neden bırakmasın ki? Mehmet amca her şey yoluna girecek diyor. Hep bunu diyor, ona inanıyorum. Dersler zaten sorun değil. Ama babam sırf kendini rahatlatmak için birden benim ne kadar çalışkan ve başarılı bir öğrenci olduğumu ağzına doladı. Annemi hiç özlemiyorum. Beni kucağına aldığında düşürecek sanırdım. Babamı da hiç aramıyorum. O benim babam gibi değil. Beni tanımıyor, merak etmiyor. Beni ne annem ne de babam büyüttü. Bir tek Mehmet amca var. Onun dışında ben kendi kendime büyüyorum. Yıl başında evde tek başımaydım. İçimden annemin dönmesi için dua ettim. Ne işime yarayacaksa. O varken kendimi bu kadar yalnız hissetmiyordum. Cemile ile kavga edince annemi istiyorum. Sonra aklıma onun tuhaflıkları geliyor. Hemen vazgeçiyorum. Televizyonda dansöz çıkınca Cemile, "Hadi artık sen uyu," dedi ve aşağı indi. Babam hiç aramadı beni. Galiba okuduğunda bir yere gittiler. Benim için fark etmez. Ama ben ne olacağım? Ağlaya ağlaya uyudum. Ne çok gözyaşı çıkıyor benden, şaşırıyorum. Demek ki birisi sus diyene kadar bütün çocuklar sonsuza kadar ağlayabilirler. Mehmet amca sorunca da babamla birlikte çok güzel yemek yedik. Çok mutluyuz filan dedim ona. Beni sevdiği için bana inanıyor. Bana inandığı için onu seviyorum. 5. Mehmet amca mavi yastığımı emmemem gerektiğini o kadar çok söyledi ki. Kitap okurken kendime başka bir eğlence buldum. Kek yiyorum. Üzümlü, cevizli, havuçlu, tarçınlı, kakaolu meyveli. Fulyenin yukarısında bir pastane var. Orada ne kadar kek çıkarsa hepsinden alıyorum.